Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize ittifaklar konusuyla başlayalım. Cumhur İttifakı'ndan sonra şimdi yeni bir ittifakın oluşması ihtimali belirdi, öyle mi?
Çok kritik noktada duran bir siyasi parti var bu tartışmalarda. O da Saadet Partisi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir görüşme yapmışlardı. Malum Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti bir ittifak kurdu, kuracağını açıkladı. Hatta yasa önerisini bununla ilgili meclise sunuldu. Büyük Birlik Partisi de bu ittifaka AK Parti listesinden katılacak. Bu da netleşti. Tabii bütün gözler 16 Nisan'da hayır cephesinde yer alan partilerde. AK Parti strateji gereği HDP ile CHP'nin de ittifak kurması gerektiğini, bunu sürekli salık veriyor. İyi Parti'nin de buna katılabileceğini söylüyor. Ama orada farklı bir oluşum var gibi görünüyor. Saadet Partisi kritik dedim çünkü Saadet Partisi'ni de AK Parti o ittifakın içine almak istiyor. Ancak Saadet Partisi dışarıda kalıp hükümetin politikalarını eleştirmeye devam edip diğer tarafla ilkeler üzerinde bir ittifak oluşturulabilir mi fikri üzerinde çalışıyor. İyi Parti meclis seçimlerine, yani milletvekili seçimlerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte girebileceğini açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son yorumunda ilkeler manzumesi çerçevesinde bir birliktelik olabilir dedi. İttifaktan bahsetmedi, ortak aday çıkartmaktan bahsetmedi. Ama ilkeler çerçevesinde bir takım partilerin buluşabileceğini söyledi. Bu ittifak için yeşil ışık mıdır? Bu konuda net bir yanıt yok. Ama kulislerde konuşulanlarla belki birleştirerek bir şey söyleyebiliriz. Orada şöyle bir çalışma olduğunu görüyoruz. Saadet Partisi özellikle bir ortak aday çıkartılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında diğer partilerin de destekleyebileceği nitelikte bir ortak adayın ancak şansı olabileceğini, bu ortak aday çıkartılırken bir takım ilkelerin ortaya konulması gerektiğini, mesela insan hakları, mesela ifade özgürlüğü, mesela hukukun üstünlüğü, mesela parlamenter sistem, bütün bunların bir ilkeler manzumesi haline getirilip partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini ve o partilerin bütünlüğün uzlaşabileceği bir isim üzerinde değerlendirme yapılabileceğini söylüyor. Şu anda partiler biraz da erken olduğu için elbette bu meseleye dahil olmuş değiller. Ama şunu da unutmayalım, AK Parti de hala Saadet Partisi'ni kendi yaptığı ittifaka dahil etmek için çaba sarf ediyor. O çaba da bitmiş değil. Yani 2019'da yapılacak seçimler, yaklaşık 1,5 yıl var. Bu 1,5 yıl öncesinden ciddi bir hareketlilik ve trafik var şu anda, başlamış durumda. Bu trafik aslında tarafların saflarını netleştirmesi için hızlanmış görünüyor. Saadet Partisi dediğim gibi kritik noktada, ama Saadet Partisi AK Parti'nin beklentisi gibi AK Parti'nin bulunduğu ittifaka dahil olmak yerine dışarıda farklı parlamenter sisteme dönüşü öngören ve insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünü de önceleyen bir ilkelerin çevresinde diğer partilerle buluşmanın hesaplarını yapıyor. Dediğimiz gibi henüz tartışmalar devam ediyor. Sıcak mesajlar var farklı partilerden. Bir isim ortaya çıkmış değil. Böyle bir isim kim olabilir? HDP'nin böyle bir ittifakta yer alması halinde bu ittifak nasıl bu işlerden etkilenecek? Bu sorulara tam olarak yanıt verilebilmiş değil. Ama bir zihin jimnastiğinin döndüğünü görüyoruz. Burada da kulislerde konuşulan, tabii kesinleşmiş bir şey değil, Saadet Partisi'nin bu ortak aday olarak da Abdullah Gül'ü önerme niyetinin olduğu belirtiliyor. Bir Abdullah Gül ismi üzerinde de böyle bir yavaş yavaş tartışmanın başladığını görebiliyoruz. Malum Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız, olmayacak mısınız, olmayacak mısınız sorularına evet ya da hayır demiyor. Yani o işin ucunu açık bırakıyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir polemiğe girmişti çok yakın zamanda ve bu bir ilk diye o polemikte de geri adım atmamıştı. Ben konuşmaya devam edeceğim. Benim bu sorumluluğum, devlete şu kadar yıl hizmet verdim ve vatandaşlara yanlış gördüğüm şeyleri söylemek benim sorumluluğumdur biçiminde bir değerlendirmeyle o polemikte de ilk kez o da geri adım atmamıştı. Seçimlere 1,5 yıl var. Aday olacaksa bile, bir ortak aday üzerinde birleşilecekse bile o biraz daha geç açıklanır ki iktidar tarafından çok fazla yıpratılmasına müsaade edilmez.
Afrin konusuna dönecek olursak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı var ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu karar gerilime neden oldu.
Evet, Doğu Guta'yla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karar var. Aslında Doğu Guta'dan da bahsediyor o kararda. Ancak Suriye'nin genelinde de bir 30 günlük ateşkes öngörüyor. Doğu Guta'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Tamamen çıkışın olmadığı, Suriye tarafından oradaki muhaliflerin ateş altına alındığı bir bölgeden bahsediyor. Bunun önüne geçirebilmesi için aslında hareket edildi ama tabii Suriye içinde Türkiye'nin de Afrin operasyonu var. Alınan karar sonrasında Türkiye bunun Afrin'le alakası olmadığını resmi olarak Dışişleri Bakanlığı kanalıyla açıkladı. Ama mesela Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Afrin'in de bu karara dair olduğunu söyledi. Ankara kendi resmi çizgisini tekrarladı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde Nuert, Dışişleri Sözcüsü bir açıklama yaptı. Afrin bu kararın dışındadır diyen Ankara'ya, kararı düzgün okumamışlar, bir kez daha okumalarını tavsiye ederiz biçiminde biraz daha diplomatik bazda bakıldığında ağır cümlelerle tepki gösterdi. Ankara da hemen ona yanıt verdi ve dedi ki biz kararı düzgün okuduk ama Nuert çarpıtmak istiyor anlaşılan, önündeki kararı farklı değerlendiriyor diye. Böyle diplomatik bir polemik. Biz bunu daha önce ne zaman gördük? Daha önce Ankara ile Washington arasında özellikle Membiç konusunda yaşanan gerginlik sırasında gördük. O polemikler artmış, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere birçok siyasetçi de o polemiklere dahil olmuştu. Tillerson gelinceye kadar, Tillerson geldikten sonra tansiyon biraz düşmüştü. Şimdi yavaş yavaş Amerika ile Mart'ta biliyorsunuz komisyon kurulacak, birlikte hareket edecekler, Membiç'te ne yapabileceklerine karar verecekler. Ama o Mart gelmeden önce sanki tekrar Amerika ve Türkiye minlere çıkıyor ve birbirleriyle ilgili yine gerilimli sözler dile getiriyorlar gibi bir görüntü var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu kararı vesilesiyle biz o fikir ayrılıklarını biraz daha net bir biçimde görme fırsatı bulduk.
Türkiye'ye dönecek olursak, bu son günlerde cemaatten atılan Fethullah Gülen örgütü üyesi olmakla suçlanan bir Gökhan Öğretmen konusu gündemde. O konuyu anlatır mısınız?
Tabii bu aslında anlatacağımız mesele biraz FETÖ soruşturmalarına ilişkin. İnsanların kafalarında acaba hukuk göz ardı mı ediliyor? Hukuktan biraz uzaklaşılıyor mu FETÖ soruşturmalarında? Uzaklaşılırsa ne olur gibi tartışmalarla beraber değerlendirmek gerekli. Gökhan Öğretmen 15 Temmuz sonrasında gözaltına alınıyor. 13 gün sonra vefat ediyor. Hayatını kaybediyor gözaltındayken. Ailesine veriliyor. Adli tıpta işte bir otopsi yapılıyor. İşkence iddiaları var. O iddialara ilişkin ailesinin başvurusu var. Başvuru Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlikle sonuçlanıyor. Onlar mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme şu anda o evrakları inceliyor. Olayın üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hala işkence iddiaları netleşmiş değil. Olayın bir tarafında bu var. Diğer tarafında bu Gökhan Öğretmen 13 gün sonra vefat edince zaten açığa alınmış öğretmenken, sonrasında vefat ediyor. Ailesi defnetmekte güçlük çekiyor. Hainler mezarlığına gömmek istiyorlar. Cenazeyi vermiyorlar. Eşi anlatıyor bunu. Eşi de aynı şekilde FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alınmış, meslekten ihraç edilmiş bir öğretmen. Ama 1,5 yıl sonra bütün bu meseleler bittikten 1,5 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı enteresan bir belge gönderiyor. Ve diyorlar ki Gökhan Öğretmen'le ilgili vefatından dolayı tedbirin kaldırılması. Tedbir kaldırıldığı zaman ne olacak? Memuriyete geri dönecek. Peki ölmüş öğretmen niye memuriyete geri dönüyor? Niye bununla ilgili böyle bir karar 1,5 yıl sonra alınıyor? Öldüğü zaman zaten niye bu idari tedbirler alınmadı gibi sorular var. Eğer suçsuzsa zaten niye gözaltına alındı sorusu da beraberinde geliyor. Konu bölümünde göreve iade yazıyor bu yazının, resmi yazının. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yaptı. O da farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Gökhan Öğretmen'le ilgili bu tedbir kararının kaldırılması ölümüyle ilgilidir diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Yoksa elimizde Gökhan Öğretmen'in FETÖ ile bağlantısına ilişkin ciddi karineler vardır diyor. Yani yargılanamamış bir insanın FETÖ'cü olduğuna ilişkin bilgilerin kendi ellerinde olduğuna ilişkin bir açıklama yapıyorlar. Yani neresinden bakarsanız bakın, ölmüş bir insan, cenazesini ailesi çok zorluklarla kaldırabilmiş, bugün geldiğinde sanki aklar gibi bir yazı yazılmış, bu yazı 1,5 yıl sonra yazılmış, ne manaya geldiği tartışmalı gibi bir tablo var. Bu tabloyla beraber Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi, kurunun yanında yaş da mı yarıyor, acaba suçsuz insanlar da mı bu soruşturmalarda bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor? Hukuktan uzaklaşılıyor mu? Meşruiyetini sorgulayacak bir takım uygulamalara mı imza atılıyor? Tartışmaları da hep beraberinde geldi. Zaten yapılıyordu. Ve genel olarak hukukçuların üzerinde durduğu mesele, biz hukuktan uzaklaşmayalım. Hatta bunu en çok Ergenekon soruşturmaları ve davaları sırasında FETÖ'nün yargısının eziyetlerine maruz kalan hukukçular söylüyor. O gün onlar yaptı. Bugün biz yapmamamız lazım. Hukuktan uzaklaşmamamız lazım. Bu soruşturmaların meşruiyetini ortadan kaldırabilir ve sulandırabilir. Buna müsaade etmememiz lazım diye tartışmanın biraz daha alevlenmesine neden olan enteresan, dikkat çekici bir olay. Ama ailenin ciddi bir mağduriyeti olduğunu en azından eşinin konuşmalarından anlamak mümkün. Gerçekten dinlemekte zorluk çekiyor insanlar o konuşurken.
Yavuz Bey, son olarak bir de TRT'deki tartışmaya girelim istiyorum. Bir müzik yasağı söz konusu oldu. O da tartışma çıkardı.
Evet, 12 Eylül'de Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılardan birisiydi bu. Bazı parçaların işte yasa dışı örgütler tarafından mesaj olarak algılanabileceği, ne bileyim solculuğu andırdığı ya da bir başka bir şey andırdığı falan diye TRT'de bir takım müziklerin, türkülerin, şarkıların çalınmasına yasak getirilmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin açıklamalarıyla anlıyoruz ki TRT yeniden bir takım şarkılara yasak getiriyor. Hatta bir takım şarkıların sözlerini değiştiriyor. Genel ahlaka aykırı diye 1000 yıllık türkülerin sözlerini değiştirdiğini daha önce tartışmıştık. Şimdi ise 208 şarkıya yasak getirmiş. Bu şarkının içeriğinin toplumsal ahlaka aykırı olma ihtimali üzerinde duruluyor anladığımız kadarıyla. Çünkü biz tek tek şarkılara bakmaya çalıştık. 200'e değil de 5-10 tane bilinene çok, çünkü ünlü şarkıcıların şarkıları da var. Bunların içinde içki, rakı, şarap gibi kelimeler geçiyor. Muhtemelen dedik bunlardan dolayı yasaklanıyor, ama bunlar çok eski şarkılar. İçinde türküler var ve çok ünlü popüler şarkıcıların şarkıları var. Ve içinde her rakı geçen, şarap geçen, içki geçen şarkıyı yasaklamaya kalksanız Türkiye'de epey bir sayıda çıkacak belli ki. Ama bu yolda önemli bir adım attığını görüyoruz. CHP'liler de şarkıları yasaklayacağınızda Türkiye'de içkiyi yasaklayın diye bu uygulamaya tepki gösterdiler.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim bu haftaki değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.